Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 26 Nisan 1402, Hicri Gameri 5 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimle 16 Mart 2024 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün ve tarihten bir yaprak, Allah'a yakarışlar, pencere ve hefte evrenk isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Feriver, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma namazı hatibi Gazze ve Filistin meselesini İslam dünyasının birinci sorunu olarak niteledi. Berevane İran'ın Müslümanlara yönelik her türlü şiddeti kanadını bildirdi. Garip abadi hükümetler ve politika yapıcılar Müslümanların haklarını destekleyen yasa ve politikalar çıkarması gerektiğini belirtti. Hamdan, işgalci düşmanın Filistin'de katliam ve soykırımı sürdürmekten başka planı yok dedi. Ve bir Amerikan destroyeri Yemen güçleri tarafından hedef alındı şimdi haberler.
Atebi Gazze ve Filistin meselesini İslam dünyasının birinci sorunu olarak değerlendirdi. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, dün Siyonist rejimin Gazze şehrindeki cinayetlerine değinen ve bazı Arap hükümetlerini eleştiren Hüccetül İslam Kazım Sıddiki, bu hükümetlerin Siyonist rejimle ilişkilerini keserek Filistin ve Gazze halkına destek vermeleri bekleniyor açıklamasında bulundu. Hüccetül İslam Kazım Sıddiki ayrıca şunları kaydetti. Bölgedeki direniş grupları Siyonist rejimin cinayetlerine gereken cevabı vermiştir ve direniş yakında bu rejimin yüzünü toprağa sürecektir. Siyonist rejim ordusunun Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarında son istatistiklere göre çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 31.341 Filistinli şehit oldu, 73.134 kişi de yaralandı. Konuşmasının diğer bölümünde ise 12. İslami Şura Meclisi ve 6. Bilgeler Hubregan Meclisi seçiminin yapılmasına değinen Hüccetül İslam Sıddiki sözlerine şunlar da eklerdi. İran halkının seçimlere %41 oranında katılması kabul edilebilir bir cihattı ve düşmanların nizama ve halka yönelik tüm komplolarını etkisiz hale getirdi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Daimi Temsilcisi, İran İslam Cumhuriyeti şiddetle Müslümanların inançlarına, ilkelerine ve mukaddesatlarına karşı her türlü nefret, ayrımcı söylemi, terör saldırılarını şiddetle kınıyor açıklamasında bulundu. İnanın. Verdiği habere göre Cuma günü Emir Said İrivani Dünya İslamofobi ile Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda şunları söyledi. Medya ve sosyal medya platformları da dahil olmak üzere İslam karşıtı kampanya ağının endişe verici şekilde genişlemesinden büyük endişe duyduğumuzu ifade ederken, İran İslam Cumhuriyeti şiddetle Müslümanlara, Müslümanların inançlarına, ilkelerine ve mukaddesatlarına karşı her türlü nefret, ayrımcı söylem, terör saldırıları ve şiddetle kınıyor. Erivani ayrıca şunları kaydetti. Bu tür eylem ve politikalar nerede olursa olsun dünyanın her yerindeki tüm Müslümanlar özellikle de yabancı işgali altında veya azınlıklar gibi savunmasız durumda yaşayan Müslümanlar üzerinde yıkıcı etkiler bırakacaktır. İrivani sözlerine şunları da ekledi. Bu bağlamda dünya toprakları işgal edilen Filistinlere yönelik saldırılara her gün tanık olmaya devam ediyor. İsrail ise işgalci bir rejim olarak müttefikleriyle işbirliği yaparak İslam ile terörizm arasında doğrudan bağlantı kurarak tüm suçlarını ve apartheid uygulamalarını meşrulaştırmaya çalışıyor. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi sözlerini şöyle sürdürdü. İslam sadece masum sivillerin öldürmesini yasaklamakla kalmaz, aynı zamanda terörizm ve terörizme yol açan şiddet içeren aşırıcılık da herhangi bir dinle, milliyetle, medeniyetle veya etnik grupla ilişkilendirilemez ve ilişkilendirilmemelidir.
İran İslam Cumhuriyeti İnsanlıkları Merkezi Sekreteri Kazım Garibabadi, Cenevre'deki Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü'nde şunları kaydetti. Hükümetler ve politika yapıcılar, Müslümanların haklarını destekleyen yasa ve politikalar çıkarmalıdır. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Kazım Garibabadi 15 Mart 2024'te uluslararası kuruluşların başkanları ve yerleşik diplomatların katılımıyla Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen Dünya İslamofobi ile Mücadele Günü töreninde İran İslam Cumhuriyeti'nin İslamofobinin kabulünü memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Garibabadi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 15 Mart 2022 Uluslararası İslamofobi Karşıtı Günü belirleyen 76/254 sayılı kararına ilişkin konuşmasının başında teröre maruz kalan mazlum ve masum Gazze ve Filistin halkının içinde bulunduğu duruma değinerek ırkçı rejimin son birkaç ayda en ağır saldırılarını gerçekleştirdiğini ifade ederek bu menfur eylemleri kınadı. Konuşmasının bir başka bölümünde Kazım Garibabadi, İran İslam Cumhuriyeti'nin başta Gazze şeridi olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayanların içinde bulunduğu vahim insani durumla ilgili dayanışma ve sempatisini dile getirerek şunları kaydetti. Onların acıları, Siyonist gaspçı rejimin yıllarca süren işgali, buna son verilmesi için acil eylem gerektiriyor.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki Büyükelçisi Daimi Temsilcisi, İslamofobi ile mücadeleye yönelik tedbirlere ilişkin karar taslağının onaylanmasını destekledi. Birleşmiş Milletler yayınladığı bir kararla uluslararası düzeyde İslamofobi ile mücadelede bir dönüm noktası olan 15 Mart gününü Uluslararası İslamofobi Karşıtı Günü olarak adlandırdı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Uluslararası İslamofobi Karşıtı Gün başlığıyla bu kararı oy birliğiyle onayladı. İran İslam Cumhuriyeti kararın kurucularından biriydi ve tasarının hazırlanması ve onaylanması için büyük çaba harcadı. Bu karar İslam ülkeleri tarafından sunuldu ve bu kararla ilgili müzakerelere İran ve aralarında Pakistan'ın da bulunduğu 5 ülke öncülük etti. Bu bağlamda İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Emir Said İrivani, Cuma günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran İslam Cumhuriyeti'nin İslamofobi karşıtı tedbirlere ilişkin karar taslağını onaylamadan önce aldığı oyunu açıklayarak kendisi uluslararası toplum için göz korkutucu bir zorluk olan dünya çapında İslam'a ve Müslümanlara karşı artan hoşgörüsüzlük ve bağnazlık eğilimini almak üzere takip önlemleri almak amacıyla İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri tarafından önerilen girişime tam desteğini yeniledi. İrivani şunları kaydetti. Geçtiğimiz birkaç on yılda Müslümanlar ve İslam hakkındaki zararlı taassuplar ve önyargılar bazı medya, politikacılar ve popüler kültürü etkileyen kişiler tarafından sürekli olarak güçlendirildi ve dünyanın farklı yerlerinde Müslümanların kendi inanç düzeyine göre yaşamalarını engellemek amacıyla çok sayıda ayrımcı uygulama yapılıyor.
Hamas liderlerinden biri İsrail'in kamuoyunu Gazze'deki savaşı durdurmaktan uzaklaştırmaya çalıştığını belirterek işgalci düşmanın Filistin'de katliam ve soykırıma devam etmekten başka planı yoktur açıklamasında bulundu. İrna'ya göre Usame Hamdan Cuma gecesi yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Siyonist düşman Filistin ulusunun soykırımı olan Refah'a saldırma konusundaki gerçek niyetini gösterdi. Refah'a kara saldırısının engellenmesi için tüm çabamızı göstereceğiz ve tüm taraflarla görüşeceğiz. Bizim tutumumuz Filistin halkının çıkarlarını ve taleplerini desteklemektir vurgusunda bulunan Hamdan teklif ettikleri planın savaşın durdurulmasını, işgalci güçlerin geri çekilmesini ve yardım aşamasının başlatılmasını vurguladığını belirterek esir değişimi yapılmalı ancak bu esası savaşın durdurulması olan temel meselelerden vazgeçilme pahasına yapılmamalıdır ifadesinde bulundu. Hamdan sözlerinin sonunda şunlar söyledi. Gazze'de savaş sonrası koşulların belirlenmesi tamamen Filistinlilerin sorumluluğunda olup işgalci düşman ve destekçilerinin bu konuya müdahale etmesine izin verilmemektedir.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Kızıldeniz'de bir Amerikan destroyerinin hedef alındığını duyurdu. Muhabirimizin verdiği habere göre Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri dün Sana'da milyonlarca Yemenli göstericinin bulunduğu kalabalığa yaptığı açıklamada Yemen ordusu Kızıldeniz'de bir Amerikan destroyerini İHA saldırısıyla hedef aldı açıklamasında bulundu. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü ayrıca Hint Okyanusu'ndaki 3 İsrail ve Amerikan gemisine çok sayıda deniz füzesi ve insansız hava aracıyla 3 operasyon düzenlendiğini duyurdu. Öte yandan Reuters haber ajansı dün öğleden sonra İngiliz Deniz Güvenliği Şirketi'nden alıntı yaparak Hudeyde'nin 138 kilometre kuzeybatısında bir petrol tankeri füzeyle saldırıya uğradı diye aktardı. Ayrıca İngiliz Deniz Ticaret Operasyonları Örgütü Hudeyde'nin 76 deniz mili batısındaki ticari bir geminin füze saldırısına hedef alındığını ve hasar gördüğünü duyurdu.
Siyonist rejime karşı gösterilerine devam eden ve Gazze şeridindeki mazlum Filistinlilerle dayanışma içinde olan Bahreyn halkı bir kez daha sokaklara çıkarak Maname ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin normalleşmesini kınayan sloganlar attı. Arabic Post haber sitesinin İrna'nın haberine göre Bahreyn'in başkenti Maname'nin batısında yer alan El-Diraz bölgesi halkı birkaç hafta üst üste Cuma günü sokaklara çıkarak eylem düzenledi. Bahreyn halkı Siyonist rejimin Gazze şeridindeki Filistinlilere karşı işlediği suçları kınayarak kendilerini mazlum Filistin halkının yanında ilan ettiler. Bu habere göre gösteriye katılanlar aynı zamanda halife rejiminin Siyonist işgal rejimiyle ilişkilerinin normalleştirilmesinin sürdürülmesini de kınamış ve Bahreyn yetkililerinden bu konuda yeniden değerlendirme yapılmasını talep etmiştir. Bahreynli göstericiler ayrıca Amerika ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınayarak Yemen ve Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarına vurgu yaptılar. Bahreyn medyası ülkenin diğer bölgelerinde de benzer gösteriler düzenlediğini, katılımcıların Filistin bayraklarını ellerinde taşıdığını ve Siyonist rejimin Gazze'deki soykırımının sona ermesini, bu şeritteki kuşatmanın kaldırılmasını ve insanlara yiyecek ve ilaç sağlanmasını talep ettiğini bildirdi. Bahreyn halkı daha önce geçtiğimiz haftalarda gösteriler düzenleyerek ırkçı rejiminin Gazze şeridine yönelik saldırılarını durdurmasını, Bahreyn'deki büyükelçiliğinin kapatılmasını ve büyükelçisini Maname'den sınır dışı etmesini talep etmişti.
İran Cumhurbaşkanı Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Yardımcısı, ekonomik terör ve tek taraflı yasa dışı ve zorla uygulanan yaptırımlar, ülkenin insanların yaşamını, sağlığını ve geçimini hedef almıştır açıklamasında bulundu. Enciye Hazani, Cuma günü Birleşmiş Milletler Kadın Statüsü Komisyonu'nun 68. toplantısının cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadın ve kızları güçlendirmek için sosyal güvenlik sistemleri, kamu hizmetlerine erişim ve sürdürülebilir altyapı başlıklı interaktif diyaloglar oturumunda şunları söyledi. Ulusal yaklaşımımız bireysel ve kolektif yaşamın her boyutunda kadının konumunu ve ilerlemesini geliştirmektir. Ancak ekonomik terör İranlıların geçim kaynaklarını hedef almıştır. Azali ayrıca şunları kaydetti. Bunlar arasında kadınlar diğerlerinden daha fazla sıkıntı çekmiş ve başta kadın girişimciler ve ailenin gelirinden sorumlu kadınlar olmak üzere birçok ekonomik yatırımları ve mesleki faaliyetleri çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Hazali şunları kaydetti. Ancak İranlı kadınlar çabadan vazgeçmezler ve bu zorluklardan ülkemin ilerlemesi için fırsatlar yaratmayı başardılar. Umuyoruz ki bu yolda daha çok güç ve motivasyonla devam edebilir, uluslararası işbirliklerini güçlendirerek ve genişleterek dünyaya değerli sonuçlar ve başarılar sunabiliriz.
Amerika Hazine Bakanlığı Cuma akşamı yaptığı açıklamada onlarca Amerikan şirketinden aralarında İran Merkez Bankası'nın da bulunduğu İran kurumlarına teknoloji transferini kolaylaştıran şirket ve kişilerden oluşan bir ağa yaptırım uyguladığını bildirdi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre açıklamaya göre İran Bilişim Hizmetleri Şirketi'nin Türkiye ve Birleşik Arap Emirliği'ndeki şubeleri ve bağlı şirketleriyle bunlarla bağlantılı 3 kişiye yaptırım uygulandı. Bu kişilerden biri olan Puriya Mirdamadi, İran-Fransız vatandaşıdır. Amerika Hazine Bakanlığı bir aydan kısa bir süre önce gelişmiş Amerikan teknolojisini İran'a transfer etmeleri nedeniyle 3 kişiye ve 4 kuruluşa yaptırım uyguladığını duyurdu.
İran Narkotikle Mücadele Karargahı Genel Sekreteri, narkotikle mücadele programlarının etkili ve sürekli uygulanması ihtiyacını ve tüm ülkelerin üçlü uluslararası uyuşturucu kontrol sözleşmelerinin istikrarlı ve etkili bir şekilde uygulanmasına bağlı kalmasını vurguladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Cuma günü İskender Muameni Viyana'daki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki Narkotik İlaçlar Komisyonu 67. toplantısında şunları söyledi. İçinde bulunduğumuz çağın en önemli sorunlarından biri uyuşturucular, endüstriyel maddeler, yeni psikotrop maddeler, insanlığa karşı sessiz savaş olarak adlandırmak istediğim acı ve ıstıraplardır. Ancak bugün aynı zamanda Gazze'nin mazlum halkına karşı açık bir savaşla da karşı karşıyayız. Açlık ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olan binlerce masum kadın ve çocuğun hayatının kurtarılması için Birleşmiş Milletler'in bu soykırıma karşı harekete geçmesi umut ediliyor.
Ve son haberimiz, girişimci ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk, İngiliz haber ajansı Reuters'i X sosyal medya sayfasında dünyanın en yalan söyleyen medyası olarak nitelendirdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Esvan 1402, Hicri Kameri 6 Ramazan 1445 ve Miladi 16 Mart 2024 Cumartesi. ...29 yıl önce bugün Hicri Şemsi 26 Esvan 1373'te İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin değerli oğlu Hüccetül İslam Seyyid Ahmet Hümeyni Hakk'a yürüdü. Hicri Şemsi 1324'te Kutsal Kum kentinde dünyaya gelen Ahmet Hümeyni değerli babasının yanında yetişti ve dini ilimleri ondan öğrendi. Ahmet Hümeyni'nin İran'da İslam devrimi döneminde devrimcilerle İmam Hümeyni arasında köprü kurmakta önemli rolü vardı. İslam devriminin zaferinin ardından hayatını devrime adayan Ahmet Hümeyni önemli görevler üstlenmesi yönünde gelen bütün tekliflere rağmen daima rahmetli İmam Hümeyni'nin hizmetindeydi. Rahmetli Hüccetül İslam, Ahmet Hümeyni değerli babası rahmetli İmam Hümeyni'nin vefatından sonra İnkılap ülkü ve hedefleri ve Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin rehberliğini desteklemeye devam etti. ...27 yıl önce bugün Hicri Şemsi 26 Esfen 1375'te Kum İlmiye Havzası'nın önde gelen müderrisi Ayetullah Ahmet Payani Erdebili vefat etti. Hicri Şemsi 1306'da İran'ın Erdebil kentinde dünyaya gelen Ayetullah Ahmet Payani Erdebili 20 yaşındayken dini ilimlerini sürdürmek için Kum'a gitti. Tahsil ile birlikte ders vermeye başlayan Ayetullah Ahmet Payani mali yönden sıkıntılarına rağmen tahsilinden vazgeçmedi ve ders vermeyi sürdürdü. 50 yıllık ders verme süresince birçok öğrenci yetiştiren Ayetullah Ahmet Payani ömrünün sonlarına kadar derslerine katılan öğrenciler onu büyük zevkle takip ediyorlardı. ...982 yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Ramazan 463'te Hicri Kameri 5. yüzyılının fakihlerinden Hamza bin Abdullah Salar İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde vefat etti. İran'ın kuzeyindeki Teberistan ahalisinden olan ve künyesinin Ebu Ali olan Salar o dönemin önde gelen alimlerden olan Şeyh Mufid ve Seyyid Murtaza İlmul Huda gibi hocaların öğrencisiydi. Salar'ın en önemli eserleri arasında El Mirassim el Olviye ve El Ahkam el Nebeviye adlı kitaba değinebiliriz. ...982 yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Ramazan 463'te Hicri Kameri 5. yüzyılın ünlü alimlerinden olan Ebu Yeli Caferi Hakk'a yürüdü. Aynı zamanda mütekellimi fakih olan ve yaşamı sırasında Şeyh Mufid'in onun yetiştirilmesini üstlenen Ebu Yeli Caferi kendi döneminin ünlü alimi olan Şeyh Tusi ile de birlikte çalışıyordu ve kelam ve fıkıh konularında da geniş bilgiye sahipti ve bu bilim dallarında ders verirdi. Milad Sahibul Zaman ve Tekleme bu bilim adamının eserleri arasındaydı. ...75 yıl önce bugün 16 Mart 1939'da İkinci Dünya Savaşı henüz yeni başlanırken eski Çekoslovakya toprakları Nazi Alman güçlerinin işgali altına girdi. Böylece Avusturya'dan sonra Çekoslovakya Hitler Almanyası'nın işgali altında bulunan ikinci ülke oldu. ...84 yıl önce bugün 16 Mart 1940'da İsveç asıllı Selma Lagerlöf hayatını kaybetti. 1858'de dünyaya gelen Selma Lagerlöf tahsilini bitirdikten sonra ders vermeye ve hikaye yazmaya başladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah.
Allah'a yakarışlar.
Ya Rabbi, ya
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Dikkat, dikkat. Değerli dinleyiciler, duyduğunuz siren tehlike anlamında kırmızı alarmdır. Dünya sona yaklaşmış. Camlar, füze ve patlama dalgası nedeniyle bir biri ardından toz gibi yere serpiliyor. Dünyanın birçok bölgesinde insanlar, özellikle de Iraklılar, Afganlar, Suriyeliler bu korku dolu anları ne yazık ki tecrübe etmiştir. Acımasız savaş ateşinin kalbinde yaşamak, dünyanın hareketten durduğu yer, dünya sonunun yaşandığı yer. Allah'ım, mübarek ismin hakkına sana el açıyor, yalvarıyorum ey emniyet ve güven veren. Bizi bu acımasız dönemden sağlıkla çıkar. Canhıraş feryatların dönebilir. Herkes vücudunda ya bir yara taşıyor ya da başkalarının iyileşmeyen yaralarına şahit oluyor. Top, tank, havan topu, el bombası, kimyasal bombardıman, biyolojik terör ve kalleş kırbaçlardan geriye kalan yaralar. Ya Rabbi, sen dünya mazlumlarının tek sığınağısın. Bizim bu dönemi sağ salim geride bırakmamızı sağla. Tüm dünya zeytinin neyi simgelediğini biliyor. Zeytin barışı hatırlatır. Tüm dünyanın her zaman muhtaç olduğu barış. Fakat savaş, gözyaşı ve kan demektir. Dalında kurumuş zeytin demektir. Ey her şeyi hükmü altına alan, ey yoktan var eden, düşman uçakları kalbimiz ve ruhumuzun ses duvarını kırıyor. Çaresiz insanlar büyük küçük kendi içlerinde infilak ediyorlar. Barut ve yanık kokusu duyuluyor. Hurma ağaçları ve bahçeler yanıyor. Askerlerin üniformaları yanıyor ve onların bedenleri. Evlerin perdeleri, halıları yanıyor. Kalpler, canlar yanıyor. Düşmanın saldırısını önlemek için siper üstüne siper kazılıyor. Fakat gökyüzü kapatılamaz ki. Keşke göz kapayıp açıncaya kadar hurma bahçeleri yeşerse. Şehrin erkekleri hasat toplamaya gitse. Sahi, nerede bizim erkekler? Keşke göz kapayıp açınca ninni sesi gelse. Köy kadınları halı tezgahı başında ve çeltik alanlarında olsa. Sahi nerede bizim kadınlar? Keşke göz kapayıp açıncaya kadar sonbahar olsa ve okul zilleri sokakta çınlasa. Çocuklar ellerinde çantalarla okullara koşsa. Neşeli çığlıkları kentin kuşlarını şaşırsa. Sahi nerede bizim çocuklar? Ey her şeyi uygun bir şekilde süsleyen müzeyyin. Ey kullarına gerekenleri ilan eden mulin. Bu dönem biter mi? Bizim anılarımız gündüz saldırısı ve gece öfkeleriyle dolu. Her defasında yer kürenin bir kısmı savaşın acımasızlığını tecrübe ediyor. Ey barış ve huzurun Allah'ı! Zemin bu duaya susamış. Barış ve huzur. Allah'ım, biz bu dönemi geride bırakmamız yerine savaşı yeryüzünde yok et ki tüm ağaçlar zeytin gibi barışı hatırlatsın. Allah'ım, ben mübarek ismin hakkına sana el açıyor, yalvarıyorum. Ey emniyet ve güven veren, Ey her şeyi hükmü altına alan, ey varlıkları yoktan var eden, ey yaratıklarına gerekenleri öğretip telkin eden mülakkin, ey açıklanmayı gerekenleri açıklayan mübeyyin, ey zorlukları kolaylaştıran mühevvin, ey kullarına gereken güç ve imkanı sağlayan, ey her şeyi uygun bir şekilde süsleyen, ey kullarına gerekenleri ilan eden, ey yaratıklar arasında rızık gibi bölüştürülmesi gereken şeyleri taksim eden, münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilah olmayan, kurtar bizi ateşten ey Rabbim.
Allahümme inni yes'eluke bismik ya mu'min ya muheymin ya mukevvin ya mulakkin ya mubeyyin ya muhevvin ya mumekkin ya muzeyyin يا معلن يا مغسل سبحانك يا لا إله إلا
Gökyüzü susamış, toprak susamış, hayvanlar ve bitkilerin kökleri, insanlar, toprak, balıklar, hepsi susamış. Anlatılanlara göre aylardan beri Kufe kentine yağmur yağmamıştı. Emirül Mü'minin Hazreti Ali aleyhisselam ellerini duaya açarak Allah'tan yağmur talep etti. Allah'ım, dağlarımız susuzluktan çatlamış, toprağımız kararmıştır. Hayvanlarımız susamış, ahırda perişan haldeler. Tıpkı çocuğunu kaybetmiş anneler gibi inliyorlar. Meraya boşuna gitmekten yorgunlar. Allah'ım, onların perişanlığına acı, yolda giderlerken ve inlemelerini duy, ahırlarına dönerlerken. Ey Allah'ım, sen tüm çaresizlerin çaresisin. Ümitsizleşince ve bulutlar yağmurlarını esirgiyor ve hayvanlar helak oluyor. Seni çağırıyoruz ey Allah'ım. Bizi yaptıklarımızla cezalandırma, günahlarımızı sayma, rahmetini yağan bulutların, bol yağmurlu baharların ve yeşilliklerini bize bağışla. Ey Allah'ım, senden can veren, doyuran ve her yere ulaşan yağmurunu istiyoruz. Temiz, bereketli, nimeti bol ve lezzetli, bitkileri bol olan, dalları meyve yüklü, yaprakları taze bir yağmur, güçsüz kullarını tekrar canlandıran ve ölü beldelere tekrar hayat veren yağmur. Gökyüzü Allah'ın izni ve emriyle kendi göğsünde ağır bulutları biriktiriyor ve yağdırıyor. Eğer Allah istemese ve izin vermezse bunca buluttan bir damla bile düşmez. Allah'ım, ey sıkıntıyı gideren, ey gam ve kedere son veren, her şey senin izninledir, senin isteğin ve senin emrinle. Eğer ağaçtan bir yaprak düşer veya bir tohum yeşerirse. Gökyüzü yağmaya aşık ve Allah gökyüzünün bu aşk oyununa izin vermeli. Yoksa susuzluk toprağı güçten yoksun bırakır. Allah'ım, ey günahı bağışlayan, ey tövbeyi kabul eden. Biz yeryüzündeki tüm susamışlar ellerimizi semaya açarak senden bizim susuzluğumuza acımanı istiyoruz. Yağmur yağınca biz canlanıyoruz. Kendimiz, ruhumuz, hatıralarımız. Sanki bizimle konuşuyorsun. Yağmur bir nişanedir, bir işarettir. Bizi senin muhabbetinden mahrum bırakma. Yağmur taneleri kesik bir çizgi misali gökyüzünü yeryüzüne bağlıyor. Senin muhabbet ve bereketini yere ulaştırıyor. Bizi kendi sevgi ve merhametinden, bereketinden mahrum bırakma. Allah'ım, ey yaratıkları yaradan, bizlerden birisi bile acımana layık değil mi? Bizlerden birisi senin bağışlanmanı hak etmiyor mu? Ki onun varlığı nedeniyle hepimize acıyasın. Ya da tüm unutkan ve günahkar olan biz kulların hiçbir zaman herhangi bir hayır işi görmedik mi? Bunca günahın ardından hiç mi pişmanlık gözyaşı dökmedik ki? Onun için bizden yağmurunu esirgemeyesin, susuzluğumuzu gideresin. Allah'ım, ey verdiği söze sadık kalan, ey verdiği sözü yerine getiren.
Tahran Radyosu.
Ey gizliyi bilen! Derler ki kuraklık oldu ve susamış olan bir sürü ceylan telef oldu. Ceylanlar Hazreti Musa'nın yanına giderek susuzluktan telef olduklarını ve Allah'tan yağmur talep edilmesini istediler. Musa ilahi dergaha koşarak olayı aktardı. Yüce Allah zamanı gelmemiştir buyurunca Musa da ceylanlara hayır cevabını getirdi. Günler geçti ve neredeyse tüm ceylanlar bir bir telef olacaktı. Ceylanlar kendilerinden birinin Allah katına gitmesine karar verdiler. Gönüllü olan bir ceylan Sina Dağı'na çıkarken arkadaşlarına inerken hoplayıp zıplarsam bilin ki Allah bizi icabet etmiş ve yağmur yağacak dedi. Ceylan dağa çıktı ve Hak Teala yine aynı karşılığı verdi. Ceylan dağdan yavaş yavaş inmeye başladı. Fakat arkadaşlarının umut dolu bekleyen gözlerini görünce üzüldü. Hoplayıp zıplamaya başladı. Arkadaşlarımı sevindiririm ve tevekkül ederim. Dağdan inene kadar umut var diye düşündü. Ceylan dağın aşağısına yetişince yağmur yağmaya başladı. Hazreti Musa Allah'a itiraz edince Allah şöyle buyurdu. Ceylan'a sana verdiğimiz karşılığı verdik. Fakat Ceylan tevekkül ile hareket etti ve bu onun mükafatıdır. Allah'ım, yüksek dağları otla dolduran, alçak topraklarda sular akıtan, çevremizi yeşerten, meyvelerimizi bollaştıran, hayvanlarımızı rahatlatan, bizden uzak olanları da tatmin eden ve kurak çöllerinde nasibi alan yağmur bağışla. Ey sıkıntıyı gideren, ey gam ve kedere son veren, ey günahı bağışlayan, ey tövbeyi kabul eden, ey yaratıkları yaratan, ey verdiği söze sadık kalan, ey verdiği sözü yerine getiren, ey gizliyi bilen, ey tohum tanesini yarıp filizlendiren, ey yaratıkları rızıklandıran, münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ateşten ya Rabbim.
Ya farc elham, ya kaşif elgham, ya gafir azzemb, ya qabil attav, ya halig elhalq, ya sadig elverd, ya mufi elrahd, ya alim essir, ya falig elhad, ya razig elanam, subhaneke ya la ilahe illa ent.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Allah'a Yakarışlar isimli sohbetimizi dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. ...1930 yılının 18 Nisan'ında saat 20.45 iken İngilizler her zamanki gibi hevesle gece haberlerini dinlemek için radyolarının başında bekliyorlardı. Ama o gece diğer gecelere benzemeyecekti. BBC haber spikeri çok kısa ve garip olan bir cümle kurdu. Burası Milli BBC Radyosu. Hiçbir haber olmadığı için 10 dakika müzik dinleyiniz. Radyosundan herkese selamlar. Pencere isimli podcast'imizin 6. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Hiçbir haber olmamasından dolayı yapılan müzik yayını her ne kadar tarihe geçmiş olsa da bir daha tekrarlanmadı. 1930 Nisan'ının 18'i bir istisnaydı çünkü. 20. yüzyıl, kanlı savaşlar, yok edici patlamalar ve çeşitli siyasi olaylarla peş peşe gelen haberlerin yüzyılıydı. Meslekleri haberle iç içe olan kişiler olaylarla dolu yıllar geçirdiler. Haberleri düzenli yayınlamak da bir zorunluluktu. Kim 60'lı yılları habersiz düşünebilir ki? Bilinçlendirme konusunda medyanın rolü göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. 1968 Aralık ayından 1969'un Ekim ayına kadar geçen süreçte polis Zodiac isimli katilin gerçek kimliğine ulaşmaya çalışırken medya düzenli olarak onun hakkında bilgi vermekteydi. Medya konuların sıkça tekrar edilmesi, kişisel güvenliğin sağlanması konusunu toplumun gündelik sorunlarından biri haline getirmiştir. Tabii ki medya yalnızca cinayet haberleri konusunda tepki göstermemekteydi. Eddie Adams isimli Amerikalı bir fotoğrafçının Vietnam Savaşı karmaşasında fotoğrafı siyasi bir örnek olmuştu. Amerikan hükümetinin savaş çığırtkanlığı politikalarına karşı bir gün içinde protesto dalgasını başlatan fotoğraftı bu. Amerikan güçlerinin o ülkeden çıkmasıyla sonuçlanmıştı. Bu çarpıcı haber 60'lı yıllardan 70'li yıllara kadar etkisini sürdürdü. Elbette insanlar için haber toplama konusu yeni bir konu değildi. Şu an olan şeyleri bilme isteği asırlar önceden de bulunmaktaydı. Bir zamanlar insanlar ateşin dumanından faydalanmaktaydı. Diğer eski zamanlarda ise mesaj götüren güvercinlerden. İlerleyen zamanlarda ise Gutenberg'in matbaası İnsanlık tarihini değiştirmiştir. Eğer matbaa olmasaydı, gazete hiçbir zaman günümüzde üretildiği gibi üretilmezdi. Bir süre sonra telgraf ve radyo gibi aletlerin icadı haber ulaştırma sürecini hem daha hızlı hem daha doğru hale getirdi. Artık radyonun icadıyla herkes dünyadaki değişim dalgasına katılabilirdi. Bu değişim dalgası 20. yüzyılda başka icatların ortaya çıkmasına da neden olmuştu. Artık televizyon çağı başlamıştı. Bilgisayar, internet, akıllı telefonlar gibi yeni buluşlar haber erişme sürecini çok büyük ölçüde değiştirmiştir. Bu büyük değişimle hem haber sayısı hem de onu ulaştırma hızı artıyordu. Artık insanlar çevrelerindeki olaylardan saniyeden çok daha kısa bir sürede haberdar olabiliyorlardı. 2015 yazındaki olay da buna bir örnektir. Amerikan devleti Teksas'a askeri bir tatbikat yapmaya karar vermişti. Çok sayıda askerin bulunduğu sıradan bir tatbikattı. Ancak kısa sürede Teksaslılar arasında tuhaf haberler kulaktan kulağa yayıldı. Bazıları Amerikan devletinin tatbikat adı altında kendi muhaliflerini tutuklayacağını belirtmekteydi. Bazıları da muhaliflerin Teksas'ın yeraltı sığınaklarında hapsedileceklerini söylüyorlardı. Bu haberler sıkça dile gelmesi halkın büyük bir kısmını korkuya düşürdü. Teksaslılar birbirlerine şunu sormaktaydı. Bu tatbikatın karşısında durmak için ne yapalım? Devlet adamlarının bu haberi yalanlamasının halkı rahatlatacağı düşünülüyordu. Günden güne askeri tatbikatın muhaliflerinin sayısı artmaktaydı. Sonunda da o haberlerin yalan olduğu ortaya çıktı. Bu olay haberlerin durumunun eskisi gibi olmadığını ispatlamaktaydı. Bu haberin doğru olmadığı ortaya çıkmıştı. Ama peki doğru olup olmadığı bilinmeyen binlerce habere ne olacaktı? Şu haberi ele alalım. Bir araba köprü üstünde seyir halindeyken köprü çöküyor. Haber organları bu olayda neye odaklanmaktalar? Arabaya, arabanın içindeki kişiye, nereden geldiğine, nereye gitmek istediğine, eğer hayatta kalırsa olayın ayrıntılarına ve bu gibi şeylere odaklanırlar. Ama bunlar gereksiz şeylerdir ve olayın detaylarıdır. Peki önemli olan nedir? Köprünün yapısal kalıcılığı. Bu diğer köprülerde de var olabilecek ve gizlenen bir tehlikedir. Ama araba olayının detaylarından, kişiye ne olduğundan daha fazla haber çıkmaktadır. Ve daha dramatiktir. Bu hikaye tartışmalı ve macera dolu görüntülerle doludur. Dolayısıyla bu konuda haber üretmek çok kolaydır. Bu nedenle yapay zeka konusu bu aralar çok daha fazla ilgi odağındadır. Ama insan vücudunun antibiyotiklerine karşı direncinin giderek artması da günün konusu değildir. Çok detaylı haberlerin yapılması uzaylılar mevzusunu önemli kılmıştır. Ama kimse için dünyadaki aç insanların sayısı önemli değildir. Haber okumanın hayattaki önceliklerimizi değiştirmesinin yanı sıra başka dezavantajları da vardır. Bizim düşünmek ve doğru kararlar almak için odaklanmaya ihtiyacımız vardır. Ancak cep telefonumuzdan sürekli gelen bildirim sesi bunu yapmamıza izin vermemektedir. Kısa ve uzun bir sürü manşet arasında düşüncelerimiz karıştırmakta ve bir anda korkunç bir fırtınanın görüntüleri düşüncelerimizi bozmaktadır. En son ne zaman bir haberi okumak veya duymak bizi önemli bir karar alma konusunda motive etti? Haber sitelerinde sayfalarca ama yararsız olan çok sayıda haber var. Ne zaman ve nasıl işimize yarayacağını bilmediğimiz haberler. Yeni bir rekor kırmak için çok sayıda hamburger yiyecek adamın haberi bize nasıl bir fayda sağlayacaktır? Peki, iki ünlü kişinin evlilik ya da boşanma macerasını izlemenin bize yararı olacak mıdır? Genelde bu haberlerin bizlerin hayatıyla en ufak bir ilgisi bile yoktur. Hayatımızın değerli dakikaları medyanın meşhur ettiği kişileri tanımakla geçmektedir. Bizim için haber tüketimi uyuşturucu tüketiminden farklı değildir. İlk adımda uyuşturucular bizleri bağımlı hale getirmektedir. Sonrasında da gerçeklikle bağımızı koparmaktadır. Haberler de aynı işlevi görmektedir. Görünüşte heyecan verici manşetler bizi herhangi bir konuyla ilgilenmeye ve daha fazlasını öğrenmeye davet etmektedir. Ancak önümüzde sadece bir dizi alakasız konu bulunmaktadır. Ayrıntılar bize yeni bir bakış açısı kazandırmayacaktır. Günlük haberler bir yığın bilgiyi zihnimize doldurmaktadır. Belki de haberlerin bizi bilinçlendirdiğini düşünmekteyizdir. Ama işin aslı böyle değildir. Haberler bizlere bir şeyler bildiğimizi düşündürdüler. Zamanla kitap ve bilimsel yayınlar okuma ihtiyacımızı yok ettiler. Ne kadar fazla haber okursak o kadar kafamız karışacak ve daha az bileceğiz. Anlamamıza yardımcı olabilecek içerikler gazetelerin sayfalarında değil, kütüphanelerin raflarında durmaktadır. Peki neden haberlere bağımlı olduk? Uzmanlara göre haberlere bağımlılık bir şeyleri kaybetme korkusundan doğmaktadır. Her seferinde haber sitelerine, sosyal mecralara, gazetelere bakmanın yoğunlaştırdığı bir korkudur bu. Medya, heyecan verici ve ilginç şeyleri kaçırma korkumuzu kullanmaktadır. Bu korkuya FOMO adı verilmektedir. Haberler gerçeklere vurgulayarak göz kamaştırmakta, ancak doğru ve faydalı bilgi vermemektedir. Haberler bir sonraki habere dair spekülasyonlar, tahminler ve beklentilerle doludur. Gazeteler bir suçun ayrıntılarını yarına aktarmaktadır. Haber ajansları ilerleyen saatlere kadar haber vermekte ve sosyal ağlar marjlarını artırmaktadır. Onlar için en önemli şey bizi oyalamaktır. Bizi oyalamanın tek yolu ise sürekli haber üretmektir. Artık 1930 yılının 18 Nisan'ının tekrarlanma ihtimali gülünç gelmektedir. Günümüzdeki haber ajansları haber bulamasalar bile haber üretmektedirler. Haber yüksek hızda ve fiyatı önemli olmadan üretildiğinde hiç kimse sahte haberler hakkında soru sormaya vakit bulamayacaktır. 2015'teki tatbikatın üzerinden yaklaşık 8 yıl geçti. Ancak bu hikaye yeni örneklerle karşılaştırıldığında çok eski görünmektedir. Çünkü sahte haberler son birkaç yılda daha tuhaf boyutlara ulaşmıştır. Facebook ve Google gibi sitelerin baloncuklar ve akıllı filtreler oluşturarak sahte haberleri yaymakta ilk sıralardaki siteler olduğu bilinmektedir. Facebook ve Google kullanıcılarının davranışlarını analiz ederek onlara yalnızca beğendikleri veya kabul ettikleri şeyleri göstermektedir. Bu süreçte karşıt görüşler kullanıcılara ulaşmaz, daima benzer görüşler kapsamında kalırlar. Dolaylı olarak bu olay yalan haberlerin yayınlanması için uygun bir platformdur. Çünkü bunların inkar ya da reddinin kitleye ulaşma ihtimali azalmaktadır. Sahte haberlerin tespit edilmesi her geçen gün zorlaşmaktadır. Sahte haberler oluşturulabilen günümüzün en yeni platformuna derin sahtelik denmektedir. Bu platform yapay zekayla insanların yüzlerini değiştirerek yalancı fotoğraflar oluşturmaktadır. Belki bu teknoloji eğlence için mükemmeldir. Ancak sahte haber yapımcıları öyle düşünmemektedir. Bir siyasetçinin savaşın başlangıcına dair sözlerini, bu sözler hiç söylenmemişken insanların kendi gözleriyle gördüğünü düşünün. Derin sahtelik, deepfake önümüzdeki yıllarda Homo'yu akıllıca kullanacaktır. Yıllar boyunca gazeteciler, ihbarcılar da olsa bugün büyük haber şikayetleriyle muhatap olmaktayız. Süper zenginlerin sahip olduğu ve onların çıkarlarını düşünen şirketler, hisse değerleri bize bağlı olduğundan bizi bir şekilde bilgilendirmeye çalışmaktadırlar. Bu şirketlerin büyük ve şık binalarında devasa fabrikalar izleyicinin aklını başından almak için çalışmaktadır. Bunlar sosyal ağlarla işbirliği içinde bir endüstri oluşturan fabrikalardır. Ham maddesi ve son ürünü insan olan bir endüstri. Değerli dinleyiciler, Pencere isimli sohbetimizin 6. bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Heft Evrenk.
Muhterem dinleyiciler, Heft Evrenk adlı programın bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde yine Gülistan ilinde olacağız ve biraz Türkmen halkının tarihinden ve kültüründen bahsedeceğiz ve birkaç Türkmen müziği çalgılarıyla tanışacağız.
Geçmişten günümüzde Türkmen halkının acılarını, üzüntü ve sevinçlerini, sosyal ilişkilerini, doğadaki yaşamlarını ifade ettikleri müzik, yaşamın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Tüm kutlamalar, geleneksel oyunlar, yaz törenleri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü, ailenin yaşlı bireyinin 60 üçüncü doğum günü ve düğünler müzik eşliğinde yapılır.
Ancak Türkmen halkının müziğinden bahsetmeden önce Türkmen halkının tarihini ve kültürünü biraz araştırarak ve Türkmenlerin tarihine ve kültürüne genel olarak göz atarak bu şekilde Türkmen müziğinin temelini ve nasıl oluştuğunu biraz daha iyi anlayabiliriz.
Tarihi kaynaklara göre Türk ve Moğol halkları birkaç bin yıldan beri Aral Gölü, Balkaş Gölü ve Yenisey Nehri çevresinde yaşamaktaydı. Bu kavimlere Moğol çölünden göçü yüzyıllar boyunca gerçekleşti ve onlardan birçok grup yavaş yavaş Hazar Gölü'nün doğu tarafına ve Orta Asya'nın geniş çölüne dağıldı.
Bu halk tarihi kaynaklarda Oğuz Türkleri olarak bilinir. Oğuzlar, Çin İmparatorluğu'nun baskılarının yanı sıra doğal zorluklar nedeniyle batıya ve güneye itildi. Öyle ki 11. yüzyılda bugünkü Türkmenistan'ın kuzeyindeki Üsyurt bölgesine yerleştiler ve yerli kavimlerle yıllarca savaşıp kaçtıktan sonra onlarla karışarak Türkmen olarak bilinen bir etnik grup haline geldiler. Tarihsel raporlar Türkmen kavimlerinden bazı grupların ilk kez Selçuklu kralı Sultan Sencer şartlarını kabul ederek Etrak nehrinin iki yakasına resmen yerleştiklerini göstermektedir.
İranlı Türkmenler Gülistan ilinin kuzey ve doğu kısımları ile Kuzey Horasan'ın bazı kısımları dahil olmak üzere çoğunlukla Hazar Denizi'nin doğu kıyılarında yaşıyorlar. Onlar Türkmence konuşurlar ve yerel kıyafetler giyiyorlar.
Belirtildiği gibi Oğuzlar Orta Asya'ya göç etti. Bu göçmenler arasında Ozan olarak adlandırılan şarkıcılar da vardı ve bugün onlara Bahşi deniyor. Ozanlar aslında hayatı, göçü ve üzüntüyü ifade etmek için halkın diliydi ve Türkmenler arasında yüksek bir manevi itibara sahipti. Onlar kendi kavminin hafızası olarak müzik enstrümanı çalarak kavvali hikayeleri anlatmak, destanlar anlatmak ve şiir okumakla ilgilenirdi.
Bu nedenle halkların kültür ve tarihinin sembolü olarak bilinirdi ve halk tarafından sevilip sayılırdı. Onlar kabilelerin önde gelen kişilerinin adlarını şiirlerinde ölümsüzleştirirdi. Şiirler bestelerdi, hikayeler anlatırdı ve aynı zamanda kavmin aksakallısı gibi halka hayatın zorluklarını çözmede yardımcı olurlardı.
Şimdi Türkmen müziğine daha fazla değinmek istiyoruz. Türkmen müziği İran kavimlerinin müziğinden çok farklıdır. Bunlardan en önemlilerinden biri vurmalı çalgılar ve dans müziğinin olmaması ve genel olarak müzik aletlerinin sınırlı olmasıdır. Öte yandan Türkmen müziği etnik grupların ve milletlerin müziğinden çok az etkilenmiştir. Daha çok çevresindeki bölgelerin müziğini etkilemiştir.
Tahran Radyosu.
Türkmen müziğinde dutar, kamança, ney, gıyıcek ve ağız kopuzu gibi çalgılar kullanılmaktadır. Tanıdığımız çalgılar arasında en önemli ve özgün Türkmen çalgılarından biri de bu kavmin müziğinde özel bir yeri olan dutardır. Bu enstrümana tamdıra da denir. Dutar, yapımında üç tür ağaç kullanılan vurmalı bir çalgıdır. Kasesi erkek dut ağacından, levhası dişi dut ağacından ve kolu kayısı ağacından yapılır. Bu seçimin nedeni bu ahşabın iyi ses kalitesidir. Türkmen dutarı da 13 perdelidir. Görünümü ve sesi ne olursa olsun Türkmen dutarını diğer benzer çalgılardan ayıran Türkmen müziğinin türüdür.
Dutarın 8. perdesine Türkmen perdesi denir. Bu durum, bu perdenin diğer kavimlerde kullanılmadığını ve ilk defa olarak Türkmen müziğinde kullanıldığını gösterir. Ölçme biriminde perde iki nota arasındaki mesafedir ve her ne kadar iki nota arasındaki perde sayısı daha fazla olursa, onların incelik ve kalınlık farkı ya da o iki nota arasındaki mesafe daha fazladır. Şimdi hep birlikte Türkmen dutarının güzel sesini dinleyelim.
Bölgeler Müziği müzisyeni Sormaz Tekin'in çalımı ile Türkmen dutarının güzel sesini dinlemiş oldunuz. Türkmenlerin müziklerinde çokça kullandıkları diğer çalgılar arasında kopuz olarak da adlandırılan ağız kopuzunu sayabiliriz. Ağız kopuzu uzak geçmişte ahşaptan veya hatta bazen kamıştan yapılan eski bir çalgıdır. Ahşap ağız kopuzunun sesi metal türüne göre daha azdır ve çalımı daha zordur. Ağız kopuzu metal bir çerçeve ve metal bir bıçak veya diden oluşan dişlerin arasına yerleştirilen ve çalgının yay dilini baş parmakla vurularak çalınan basit bir çalgıdır.
Ağız kopuzu genellikle Türkmen kadınları ve kızları tarafından çalınır. Geçmişte ağız kopuzları Türkmen kadınları ve kızları tarafından öylesine sevilirdi ki katıldıkları her düğün töreni veya mezhebi bayramlara mutlaka ağız kopuzlarını yanlarına alırlardı diye söylenmektedir. Ağız kopuzunun sesini iyice dinlerseniz atın dört nal koşmasından, tarağın halının atkı ve çözgüsüne çarpmasından kaynaklanan ritimleri ve yorucu keçecilik işinin ritimlerini duyabilirsiniz.
Bugün ağız kopuzu daha çok İran'ın Türkmenlerin yaşadığı bölgelerinde çalınmakta olup İran'ın diğer bölgelerinde ya eskimiştir ya da yaygın değildir. Şimdi ağız kopuzunun güzel ve değişik sesini dinleyeceksiniz. ¶¶
Türkmen sanatçı Hacı Muhammed İri'nin ağız kopuzu çalımını dinledik.
Muhterem dinleyiciler, Hefte-i Evreng adlı programın 9. bölümünün sonuna geldik.
Bir sonraki sohbetimizde Türkmen müziği hakkındaki sohbetimize devam edeceğiz. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstudy.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Tahran Cuma namazı hatibi Gazze ve Filistin meselesini İslam dünyasının birinci sorunu olarak değerlendirdi. İrevani, İran Müslümanlara yönelik her türlü şiddeti kınıyor açıklamasında bulundu. Garibabadi hükümetler ve politika yapıcılar Müslümanların haklarını destekleyen yasa ve politikalar çıkarması gerektiğine vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki Büyükelçisi ve daimi temsilcisi İslamofobi ile mücadeleye yönelik tedbirlere ilişkin karar taslağının onaylanmasını destekledi. Hamas liderlerinden biri İsrail'in kamuoyunu Gazze'deki savaşı durdurmaktan uzaklaştırmaya çalıştığını belirterek işgalci düşmanın Filistin'de katliam ve soykırıma devam etmekten başka planı yoktur açıklamasında bulundu. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin sözcüsü Kızıldeniz'de bir Amerikan destroyerinin hedef alındığını duyurdu. Siyonist rejime karşı gösterilene devam eden ve Gazze şeridindeki mazlum Filistinlerle dayanışma içinde olan Bahreyn halkı bir kez daha sokaklara çıkarak Manama ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin normalleşmesini kınayan sloganlar attılar. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Thank you.